Ayrım 27, 22 Haziran 1592 Ortaköy. Reyna Nasi artık daha mütevazi bir yere taşınmanın zamanı geldiğine karar verip de bunu söylediğinde Moşe hiç sesini çıkarmadan ortalığı toplamaya başlamıştı. Bir zamanların Naxos düşesinin uzun süredir maddi sıkıntı içinde olduğunu zaten biliyordu. Gidip annesinden yardım istese bu sorunların çabucak çözüleceğini de, ama bunu asla yapamazdı. Zaten Dona Reyna da asla böyle bir şeyi kabul etmezdi. Kuru Çeşme'nin tepelerindeydi yeni matbaanın yeri. Evde az ötedeki kiraz bahçelerinin arasındaydı. En sonunda boğazın rutubetinden kurtulacağız dedi Moşe, baskı makinesini sökmeye çalışırken. Reyna gülümsedi. Ne kadar kibardı Moşe. Acele etme dedi, daha çok zamanımız var. Ama bugün en uzun gün, çok iş yapabiliriz, öyle değil mi? Ah Moşe, neleri de bilirsin, haklısın. Bugün en uzun gün ve en kısa gece. Güneş sanki krallığının bu en belirgin olduğu günü herkese ve her şeye kanıtlamak istercesine göz kamaştırıcı ışıklarını saçarak mavi bir kadife üzerindeki kocaman nadide bir elmas gibi parlıyordu gökyüzünde. Çevredeki korulardan iç bayıltıcı leylakların, mor salkımların, erguvanların kokuları yayılıyordu. Pembeli, morlu bir güzel, zarif bir şekilde yeşille dans ediyor gibiydi. Boğazın her iki yakasında da. Mişi gelmeyecek mi bugün? Sanırım çok işi var ama bitirir bitirmez hiç oyalanmaz gelir. Onun için çok seviniyorum Moşe. Umarım geleceği de kendi kalbi kadar temiz olur. Sizin dileklerinizi Tanrı'nın geri çevireceğini sanmam Dona Reyna. Reyna ellerini göğe doğru kaldırdı minnetle. Sonra tekrar önündeki küçük sandığın içindekileri incelemeye devam etti. Çıkardığı kağıtları bir bir okuyup ayırıyordu. Ne ilginç şeyler bunlar, bir bilsen diye mırıldandı. Bunlar benim annemin yıllardır sakladığı evrak Moşe dedi. Çoğu da mektup. Kimi önemli insanlardan, kimi de sıradan yoksullardan gelmiş bir yığın mektup. Demek hep saklamış onları. Büyük bir bölümünü. Annem insanları severdi. Onu çok yakından tanıyamadığım için üzgünüm. Ama birkaç anım var tabii ki aklımda kalan. Seni severdi Moşe. Hem de çok severdi. Reyna bir süre dalgın gözlerle baktı etrafına. Sonra tekrar işine döndü. Moşe ayağını sürüyerek beklenmedik bir hızla toparlıyordu etrafı. Eğilip kalktıkça sırtındaki küçük kamburda bir belirginleşip bir kayboluyordu. Kıvır kıvır siyah saçları ter içindeki alnına düşmüştü. Artık delikanlılıktan olgun bir adama dönüşüyordu. Yüzünün ifadesi azıcık kilo almıştı ama ufak tefek olduğu için yaşından daha küçük görünüyordu. Ağabeyleri iki kez onu evlendirmeye kalkmışlardı ama öylesine büyük bir tepkiyle reddetmişti ki onları Moşe. Sonunda kimse bu konuyu açmaz olmuştu. Kitaplarla haşır neşir yaşayıp gidiyordu. Mişi ve Reyna'nın dışında hiç kimseyle bir ilgisi yoktu. Zaten zorunlu olmadıkça dışarıda çıkmıyordu matbaadan. İstanbul'u Mişi'den, dünyayı da Reyna'dan dinleyip öğreniyordu. Bak bu neredeyse 30 yıllık bir mektup. Kızının uygun bir aile yanına yerleştirilmesini isteyen Ferrari'li bir adam yazmış. Acaba dileği yerine gelmiş miydi? Annem çoğuna yardım eder ya da en azından yardım etmek için uğraşırdı. Sanırım bunun için de uğraşmıştır. O ve kocam bambaşka insanlardı. Reyna mektubu alıp önünde ayırdıklarının arasına koydu. Ellerini çenesinin altında birleştirmişti. Gözleri ışıl ışıldı, sanki bambaşka bir alemde gibiydi. Çok özlediği mutlu bir alemde. Biliyor musun Moşe dedi. Geçen gün İngiltere'den gelen o habere hala inanamıyorum. Neden Dona Reyna? Adam tiyatronun davetiyesini bile getirmişti. Ah evet, ama öylesine müthiş bir şeydi ki insan inanmakta zorlanıyor. Marlowe'nin Joseph'in hayatından esinlenerek bir oyun yazması. Don Joseph Nasi artık ölümsüzlüğe kavuştu. Christopher Marlowe onu sonsuzlaştırdı. Tabii sizi de. Yapma Moşe, ben Joseph'le kıyaslanamam. Onun büyük ülküleri vardı, pırıl pırıl bir adamdı. Siz de öylesiniz. Yüzlerce kitap kazandırdınız insanlara. Ben diyorum ki şu kitabı, yani Morlev'in Maltalı Yahudi adlı eserini bassak ne iyi olur. Ben de isterim. Hem de çok moşe. Umarım bir gün gerçekleştirebiliriz bunu. Reyna sustu ve bir süre daldı gitti. Kim bilir neler neler düşünüyordu. Eski güzel günler içini çekti ve tekrar sandığın içindekileri ayıklamaya devam etti. Oh, bu çok eski, 1544'te Venedik'e yollanmış. O mırıl mırıl mektubu okurken Moşe işe yaramayan kağıtları, kırık dökük malzemeyi doldurduğu sandığı bahçeye taşıyordu. Mişi geldiğinde bunları yakıp ateşin başında iki kadeh şarap içebilirlerdi, günün yorgunluğunu çıkartmak için. Sandığı tam yere koyup nefesleniyordu ki birden Reyna'nın "Koş Moşe, çabuk gel çabuk!" diyen sesiyle yerinden fırladı. Seke seke telaşla kadının yanına gitti. Reyna heyecan içinde tir tir titriyordu. "Bu," dedi, "bu çok garip, yani önemli." Moşe kağıdı alıp baktı. İtalyancası yazılanları anlamaya yetmiyordu. "Nedir bu Dona Reyna?" diye sordu. Moşe, "Belki bana güleceksin ama bu Mişi ile ilgili olabilir." "Nasıl, anlamıyorum." Kadın kağıdı alıp okumaya başladı. "Bu arada diyor ki saygı değer değerli." "Evet, evet, geçelim. İşte okuyorum. Size bu mektubu Floransa'dan yazıyorum. Lütfen elinizden gelirse benden yardımınızı esirgemeyin hanımefendi. Ben yaşlı bir kadınım ve tüm hayatım acı çekerek geçti. Sizin ne kadar yüce yürekli olduğunuzu duyduğum için ve son bir umutla yazıyorum. Signora Mendes." Yıllar önce çok az görmüş olmama rağmen kendim doğurmuşçasına yürekten bağlanıp sorumluluğu acıyla taşıdığım birini bulmak için yardımınızı rica ediyorum. Asla bir çocuğum olmadı benim hanımefendi. Oysa Tanrı biliyor ki bunun için her bedeli ödemeye hazırdım. Sözünü ettiğim bebek bana yıllar önce, henüz kocam sağken, Merilla'dan getirildi. Bir haftalıktı. Onu görür görmez sevdim ve adını Christian koydum. Ne yazık birlikte olamadık. Katı bir Katolik olan kocam, bebeğin sünnetli olduğunu görünce beni onu geri vermeye zorladı. Oysa annesini bir daha bulabilmem olanaksızdı ve bunu istemiyordum. Zavallı talihsiz bebeği kocamın öfkesi geçene kadar yanımızda çalışan hizmetkarlara verdim. Onlar da Magna Mata köyünde yaşayan bir yaşlı kadına vermişler. Hanımefendi, bazen hayat çok acımasız oluyor. Bana inanınız, ben bebeği verdikten kısa süre sonra yaşadığımız yeri hemen terk etmemiz gerekti. Tekrar dönebileceğimde de ne Magna Mata köyü ne de Christian kalmıştı ortada. Çünkü yaklaşık 6 yıl geçmişti ve o arada Osmanlı korsanları köyü basarak herkesi öldürmüş, evleri yakmıştı. Bir yığın araştırmadan sonra zorlukla Christian'ın esir edildiğini öğrendim. Kemal Reis adlı biri tarafından gemiye konulup Konstantinopolis'e götürülmüş. Diğer çocuklarla birlikte yıllardır onu arıyor ve bir ipucu yakalamaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki hiçbir sonuç elde edemedim. Büyük bir vicdan azabı duyuyorum Signora. Ben onu getiren kadına söz vermiştim. Çocuğa iyi bakacağıma dair. Sözümü tutamadım. Tanrı beni affetsin. Ben kendimi affetmiyorum. Sizin Osmanlı ile iyi ilişkileriniz olduğunu duydum hanımefendi. Belki ölmeden bu zavallı kalbimin acısını dindirebilirsiniz. Rica ediyorum elinizden geleni yapın. Çocuğu aldığım kadının adı Allegra idi. Annesinin adı ise Rachel'miş. Galiba Toledo'dan. Magna Mata'da ona bakan yaşlı kadına ise Cora Ana derlermiş. Bildiklerim bundan ibaret. Ve bir de Signora... Reyna derin bir nefes aldı devam etmeden önce. Moşe buraya kadar okunanların henüz kafasında yerli yerine oturtamamıştı. Kımıldamadan bakıyordu Reyna'nın yüzüne. Kadın tekrar okumaya başladı. Bir de Signora, belki yararı olur. Bebeğin sağ elinde 6 parmağı vardı. Cevabınızı heyecanla bekliyorum hanımefendi. En derin saygılarımla. Raffaello Miro Floransa. Reyna mektubu bitirdiğinde Moşe kendini tutamayıp bağırdı. Ama bu Mişi'nin büyük babasının hikayesine tıpatıp uyuyor. Hatta onların bildiklerinden de fazlası var bu kağıtta. Ben de inanamıyorum Moşe. Bunu araştıralım, emin olalım. Bir yanlışlık yapmayalım. Peki Dona Reyna, anneniz bunu araştırmamış mı acaba? Kadın mektubu buruk bir yüzle önüne koydu. Gözleri dolmuştu. Bu bizim en zor dönemimize rastlıyor Moşe dedi. Venedik'te teyzemin bizi ihbar ettiği döneme. Hemen orayı terk etmek zorunda kalmıştık canımızı kurtarabilmek için. Az kaldı Engizisyon'un eline düşüyorduk. Venedik'te o tarihlerde Ferrara'ya geçmişti hemen. Ve annem de bu yüzden ilgilenmemiş olmalı bu mektupla. Tanrım, yüce Tanrım. Reyna tekrar ellerini göğe açmıştı. Moşe bu mektubu alabilir miyim bir süre için? Diyordu, sordu. Sesi heyecandan titriyordu. Al tabii. Moşe ceketini giydi, mektubu cebine koydu, kapıya doğru yürüdü. Lütfen, eğer ben dönmeden önce Mişi gelirse ona bundan söz etmeyin dedi. Reyna başını salladı. Moşe öylesine değişik bir ruh hali içindeydi ki kadın ona nereye gittiğini sorma cesaretini bile gösterememişti. Ama aşağı yukarı tahmin edebiliyordu bunu. Moşe büyük bir olasılıkla annesine gidiyordu. Onun yüzüne çarpmak istiyordu yaptığı hatayı. Mişi'yi bir Yahudi olmadığı için ondan ayırmaya çalışan annesine gösterecekti bu eski mektubu. Moşe ayağını sürüyerek çıktı gitti dışarı. Reyna olduğu yere çöktü ve dua etmeye başladı. Galata. Reyna Nasi yanılmamıştı. Moşe doğru Galata'daki eve gitmişti. Kapıyı açan hizmetçiyi adeta iterek hızla dalmıştı annesinin yanına. Aylardır görmediği küçük oğlunun hiç beklemediği bir anda paldır küldür odaya girmesiyle Ester çok şaşırmış, hatta korkmuştu da. Onun çok önemli bir şey olmasa bu evden içeri adım atmayacağını iyi biliyordu. Uyukladığı koltuktan doğrulmaya çalıştı telaşla. Daha o ağzını açıp konuşmadan Moşe al işte diye bağırarak mektubu uzattı. Ester merak içinde hiç düşünmeden elini uzattı. Neydi bu eski sararmış kağıt? Neler diyor Moşe? İçini birden tuhaf bir sıkıntı sarıvermişti yaşlı kadının. Sonraki göğsünün üzerinde büyük bir ağırlık varmış gibi zorlukla nefes alıyordu. Al ve o beğenmediğin acımasızca, anlamsız bir kıskançlıkla beni koparmaya çalıştığın tek dostumun, Mişi'nin kim olduğunu öğren. Moşe sözlerini tamamlar tamamlamaz geldiği gibi bir hışımla çıkıp gitmişti. Ester elinde yıpranmış mektupla kala kalmıştı odanın ortasında. Bu olanlara bir anlam veremiyordu. Titreyen elleriyle kağıdı açtı ve daha iyi görebilmek için pencerenin yanına gitti. Mektubu okudu, bir daha okudu, bir daha okudu ve Tanrım diye bağırdıktan sonra olduğu yere yığıldı. Gürültüyle koşup gelen hizmetçi içeri girip de Ester'i yerde görünce öldüğünü sanıp bir çığlık atmıştı. Ama Ester ölmemişti, sadece öğrendiği korkunç gerçek bir yıldırım gibi çarpmıştı yaşlı bedenini, ruhunu. Ester küçük bir çocuk gibi hıçkırarak ağlıyordu yerde. Hizmetçi onu kaldırıp sedire yatırırken "Şimdi çağıracağım oğullarınızı hanımım" diyordu. "Korkmayın, şimdi çağıracağım." Ester "Hayır" diye başını salladı. Buruşuk yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. "Hayır, kimseyi çağırmayacaksın. Dışarı çık ve ben seslenmeden sakın buraya gelme." Kadın onun ne kadar kararlı ve katı olduğunu biliyordu. Sesini çıkarmadan denileni yaptı ama yine de kapının dibinden hiç ayrılmadı. Saatlerce oturdu orada kımıldamadan. Aradan hanımının mırıldandığını, ağladığını, dualar ettiğini duyuyordu. Ne olmuştu? Aksak Moşe ne demişti, ne yapmıştı da ihtiyar kadını böyle perişan etmişti? Ester'in değil ağladığını, gözünün dolduğunu, sesinin titrediğini bile kimse görmemişti bunca yıldır. Acaba gidip yine de haber verse miydi Abraham'a? Ama cesaret edemiyordu buna. Ona karşı çıkmayı göze alamazdı. Bir süre sonra içeride ses kesilmişti. Hizmetçi dikkat kesildi. Sonra hanımının tekrar mırıldadığını duydu. Kulağını kapıya dayadı. "Anneciğim, "Anneciğim, benim zavallı anneciğim," diye içini çeke çeke sızlanıyordu Ester. Hizmetçi ne yapacağını bilememenin çaresizliğiyle başını salladı ve arkasına dayanıp beklemeye devam etti. Ester gerçekten de perişandı. Belki yüzlerce defa okumuştu eski sararmış mektubu. Aslında daha ilk okuyuşunda acı gerçek bir balyoz gibi inmişti beynine. Sanki ruhu zerre zerre dağılmıştı bu darbeyle ve şimdi paramparça olmuş bu ruh. Sızım sızım sızlıyordu, ağrıyordu. Çektiği bu manevi acı maddi biçimde göze görünebilse, Ester'in milyonlarca parçaya bölünmüş bedeninin bütün hücrelerinden kan fışkırırdı. Hem de sonsuza kadar hiç durmamacasına. Hayatı boyunca bir büyük günahı yaşamayı sürdürmüştü demek ki. Demek ki gerçek bir lanetliydi o. "Tanrım," diye tekrar kapandı yere. "Bana bunu neden yaptın?" Ester bir ömür kendi ağabeyine aşık olduğunu öğrenmenin dehşet verici utancını ve ağırlığını taşıyamıyordu. Yaşlı bedeni iyice ufalmış ufalmıştı. "Anne, anneciğim, benim zavallı anneciğim, beni affet, beni affet," diye yeniden ağlamaya başladı. Pan zehiri olmayan korkunç bir zehir sarı vermiş gibiydi her yerini. İçi yanıyordu Ester'in. Koskoca bir ömür geçmişti. Bir büyük günahın peşinde geçmiş koskoca bir ömür. Buna dayanamıyordu. Tek başına taşıyamıyordu utancını. En kısa gecenin bitmesine birkaç saat kala Ester hizmetçisini yanına çağırdı ve tahtara revanının hemen hazırlanmasını söyledi. Kadın iyice şaşırmıştı. Sabaha karşı nereye gidiyordu yaşlı hanımı? Delirmiş miydi yoksa? "Çabuk ol," dedi Ester. "Aptal aptal bakma yüzüme." "Sana çabuk ol dedim," ve kadın hemen koşturdu denileni yapmak üzere. Ortaköy. Ester Ortaköy'deki matbaanın kapısını çaldığında gün henüz ağarmamıştı. Moşe de hiç uyuyamamıştı ve annesinin ilk titrek vuruşuyla hemen açmıştı kapıyı. Sessizce yana çekildi onu görünce. Ester içeri girdi. Yorgun ama kararlıydı. Yüzündeki ifade pencerenin yanındaki tahta banka oturdu. Bir süre hiç konuşmadan, hatta kımıldamadan karşılıklı oturdu anaoğul. Sonra Ester heyecandan çatallanan bir sesle "buraya geldim," dedi. "Buraya geldim çünkü zorlanıyordu." "Özür dilemem gerekmez," dedi Moşe. "İşte gördün, senin beğenmediğin, aşağıladığın o Mişi de bir Yahudiymiş. Senin için önemli olan buydu değil mi?" "Oysa benim için fark etmiyordu. Yahudi, Müslüman ya da Katolik, yoksul ya da zengin, o benim en yakın arkadaşım." Elindeki küçük bronz topla oynuyordu sinirli sinirli. Ester yutkundu. "Daha da fazlası oğlum," dedi. Sesinde Moşe'nin yıllardır duymadığı bir şefkatin meltemi vardı. "O sana senin sandığından da yakın biri oğlum. Çok yakın biri." Moşe annesinin ne demek istediğini anlayamamıştı. Ester, "sana her şeyi anlatacağım," dedi ve anlatmaya başladı. "Anneanneni sen hiç tanımadın. Sana ondan söz edeceğim. Hatta onun annesinden, babasından, atalarımızın geldiği topraklardan, Toledo'dan." Ester hiç durmadan anlattı, anlattı, anlattı. Moşe hiç kımıldamadan, neredeyse nefes bile almadan dinledi yaşlı annesini. Kadının sözleri bittiğinde ikisi de ağlıyordu. Moşe oturduğu yerden kalktı ve ayağını sürüyerek annesine yaklaştı. Kadının başı öne eğikti. Çenesi titriyordu, elleri de. Son 24 saatte yaşadıkları artık 80 yaşına gelmiş bu kadına ağır gelmişti. Yorgundu, hem de çok yorgun. Moşe elini annesinin sırtına koydu ve "anne," dedi. Duyulur duyulmaz bir sesle, "anne, seni çok seviyorum." Anaoğul uzun yıllar sonra ilk kez birbirlerine sarıldılar ve yine ağladılar. Ama bunlar artık acı dolu gözyaşları değildi. Yanaklarından süzülen her damla ruhlarını daha bir yıkıyor, daha bir arıtıyordu. En kısa gece bitmişti. Üsküdar'ın tepelerinden doğan güneş ortalığı aydınlatmaya başlamıştı. Masanın üzerindeki küçük bronz top sanki altındanmış gibi parlıyordu. Uzaklarda bir camiden sabah ezanı okunmaya başlamıştı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. 5. 10 Eylül 1592 Ok Meydanı. Koskoca şehri İstanbul terk edilmiş gibiydi. Kepengi açık tek bir dükkan bile yoktu. Değil insan, kedi bile görünmüyordu. Bomboş sokaklarda. Rumeli yakasındakiler Ok Meydanı'nda, karşı yakadakiler ise Alem Dağı'nda toplanmışlardı. Herkes ellerini göğe kaldırmış dua ediyordu. Müslümanın da, Hristiyanının da, Yahudinin de Tanrı'dan istediği şey aynıydı: sağlık ve barış. Son birkaç yıldır adeta kaynıyordu koca imparatorluk. Sonuçsuz askeri hareketler, başta veba olmak üzere kol gezen salgın hastalıklar, yangınlar, seçim zorluğu ve sonu geçim zorluğu ve sonu gelmeyen insan isyanlardan artık nefes alamaz hale gelmişti halk. Sultanın bunlara bir çare bulamadığını birlikte görüp yalvarıyorlardı. Bize acı Allah'ım. Gerçekten de Osmanlı zor günler yaşıyordu. 3 yıldır küçük kasabalardan payi tahta kadar herkes isyanlarla yatıp isyanlarla kalkıyordu. Erzurum'da Şah Tahmasp'ın oğlu İsmail olduğunu ileri süren bir adamın yandaşlarıyla birlikte öldürülmesinin hemen ardından Mısır'da yerli askerler yevmiyelerini az bulup sultanın gözdelerinden Üveys Paşa'ya karşı ayaklanmışlardı. Paşa zar zor haklarından gelebilmişti asilerin. İstanbul'da ise Mehdi adlı bir Magripli son peygamber olduğunu ilan edince canından olmuştu. Adamı hemen Beyazıt Camisi avlunda kazığa geçirmişlerdi. İkide bir kazan kaldıran yeniçerilerle başa çıkmak ise bu kadar kolay olmuyordu. Son olarak ağlarının değişmesi için kıyameti koparmıştı askerler ve bu isteklerini sultana kabul ettirmeyi de başarmışlardı. Olaylar Budin'den Tebriz'e kadar yayılmıştı. Evinde ölüsü bulunan Budin valisi Sinan Paşa'nın katil zanlısı 2 köle ancak 40 gün sonra ele geçirilmişti. Ama adamlar öldürüleli de en az 1 hafta olmuştu. Karanlık işler dönüyordu. Bu olay da asker tarafından başlatılmıştı aslında. Yeni valinin de başı dertten kurtulamamıştı. Peşte ve Budin muhafızları paralarının uzun zamandır ödenmediğini söyleyip adamı öldürmüşlerdi. Üzerlerine yollanan kuvvet bir günde tam 35 kişiyi asmıştı gözdağı vermek için. Tebriz'de de değeri düşürülen sikkelerle yapılan ödemeyi kabul etmeyen askerler aynı yolu denemişlerdi. Ama bu kez gizlice Kürt beyleriyle anlaşan Cafer Paşa onların hakkından gelivermişti. Tam 1800 kişiyi kesmişti paşa ve Kürt beylerinin adamları. İstanbul halkı belki de en talihsiziydi bu olayları yaşayanların. Çünkü kafası kızan yeniçeri hemen bir yeri tutuşturuveriyordu. Her gün yeni bir yangın çıkıyordu. Bunlardan biri sırasında sultanın sevgili can feda kalfasının kardeşi Diyarbakır valisi İbrahim Paşa'nın evini basmıştı isyankar askerler.